Ayrım 18, Pazarlık Yok, Uğur Dündar, sayfa 299. 101 yaşındaki Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısından Tarihi Birleşin Çağrısı, 12 Eylül 2015, Sözcü. İlk çağrıyı Sözcü'nün baş yazarı, medya duayeni abimiz Rahmi Turan yaptı. Ardından soruşturmacı gazeteci, değerli kardeşim Soner Yalçın da köşesinde benzer bir öneride bulundu. Dün de dünyaca saygın Sümerolog Muazzez İlmiyeçi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e birer mektup göndererek seçim ittifakına çağırdı. 101 yaşında olmasına karşın pırıltılı bir hafızaya sahip bulunan ve gece gündüz Türkiye nereye gidiyor sorusuna cevap arayan gerçek Atatürkçü çığın mektubunu aynen yayınlıyorum. Peki sayın başkanlar, 101 yaşıma geldiğim şu günlerde ülkemin elden gitmesini görerek içim yanıyor, kan ağlarken sizlerin bir araya geldiğinizi görmek beni bir an olsun ferahlattı. Akıl ve mantık bunun olmasını gerektiriyor ama memlekette akıl ve mantık kalmadı ki. Kimse mantıklı eleştiriye bile dayanamıyor. Yapan ya hapse giriyor ya da işinden oluyor. Böylesine kritik bir ortamda sizlerin bir araya gelmesi gönüllerimize su serpti. Ama sen bunu alacaksın, ben bunu istiyorum dalaşması ile bu fırsatın heba olmaması gerek. Artık sen ben davasını bırakmanızı, çabuk anlaşıp birleşmenizi, ayrıca diğer partileri de aranıza çekmenizi, eğer bir seçim olursa bu doymaz, hırslı, vatanı yok etmeye çalışan politikacıya ve onun şakşakçılarına sadece iyi bir ders vermenizi değil, vatanımızı bunlardan kurtarmanızı istiyoruz. Zorluyoruz sizi. Başarılar dileğiyle. Muazzez İlmiyeçi. Not: bir iç savaşın eşiğindeyiz. Maazallah, öyle bir şey olursa istekleriniz, ekolarınız bir işe yaramaz. Bilin ki lanetlenirsiniz. İnsanımıza, bu güzel vatanımıza çok yazık olur. İnsanlarımız gidecek yer, yiyecek bir şey bulamaz. Sümerlerin durumuna düşerler. O nedenle bu yaşımda çok üzüntülüyüm. Mektubu aldıktan sonra artık hayattan beklentisi kalmamış ve hiçbir şeyden korkmayan Muazzez Hanım'la telefonda konuştum. O, CHP'nin sadece vatanla değil, diğer bazı partiler ve kişilerle de ittifaka gitmesini istiyor. Böylece %10'luk ülke barajının yarattığı psikolojik engelin yıkılacağına ve CHP'nin büyük güç kazanacağına inanıyor. Birleşmeyle ortaya çıkacak tablonun seçmeni motive edeceğini, sandığa gitme oranını arttıracağını ve bir türlü yaratılamayan seçim kazanma heyecanını sağlayacağını düşünüyor. Ben de Rahmi Turan, Soner Yalçın ve Muazzez İlmiyeçi'nin görüşlerini destekliyorum. Hatta sadece Vatan Partisi ile yetinilmemesi, yelpazenin genişletilerek Metin Feyzioğlu, Ümit Kocasakal, Saadettin Tantan ve Abdüllatif Şener gibi kirlenmemiş, saygın, cesur ve halkta karşılığı olan isimlere de teklif götürülmesi, hatta DSP'nin ve diğer bazı partilerin de kapılarının çalınması gerektiğine inanıyorum. Sevgili okurlarım, bölünmenin ve kardeş çatışmasının eşiğine getirilen ülkemizin bu çok kritik ve tuzaklarla dolu süreçten düzlüğe çıkabilmesi için demokrasiye gönül verenlerin güç birliğine her zamandan daha fazla ihtiyacımız var. Güneydoğu Türkiye'den fiilen kopuyor mu? 15 Eylül 2015, Sözcü. Bilge diplomat, emekli büyükelçi Şükrü Elekdağ, PKK'nın silaha sarılmasının nedenlerinden biri çözüm süreci sırasında kazandığı psikolojik üstünlük duygusudur, dedi. Şükrü Elekdağ, Erdoğan'ın buzdolabında dediği çözüm süreciyle ilgili, AKP hükümeti 3 yıldır halkımızı çözüm süreciyle uyuturken PKK da hükümeti uyutmuş ve bu süreyi kentlerde örgütlenip silahlanmak ve Güneydoğu'da halk üzerinde kontrol tesis etmek için kullanmıştır, dedi. Sevgili okurlarım, bölücü terör örgütü PKK, ülkemize ölüm yağdırıp kan gölüne çeviriyor. Peş peşe gelen şehit haberleri vatanını seven herkesi derin acılar yaşatıyor. Güneydoğu'da devlet idaresi çökmüş durumda. Belediyeler PKK'nın onayı olmadan iş yapamıyor. PKK ayrıca vergi topluyor, ihalelerden komisyon alıyor. Bırakın büyük yatırımları, PKK izin vermediğinde neredeyse kimse çivi bile çakamıyor. Hatta gümrük kapıları ve mahkemelerinin bile olduğu öne sürülüyor. Devlet otoritesi ve egemenliğine meydan okumaya kalkan terör örgütü, bazı il ve ilçelerimizde sözde özerklik ilan ediyor. Dün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 26. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile yaptığım röportajın ardından bugün de tüm öngörüleri doğru çıkan bilge diplomat Emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ'ı köşeme konuk ediyorum. Zira bu kaotik atmosferde çoğumuzun aklından geçirip de söyleyemediği bir şey var. Acaba bölge Türkiye'den fiilen kopuyor mu? İşte Sayın Elekdağ'la yapacağım söyleşide çoğumuzun zihnine burgu gibi saplanan bu soruya cevap arayacağım. Evet, Güneydoğu kopuyor mu? Şayet öyleyse nasıl önleriz? Orta Doğu'daki savaş PKK ile mücadele koşullarını temelden değiştirdi. PKK'nın şimdi Kuzey Suriye'de Rojava denilen ve ABD tarafından korunan bir hakimiyet alanına sahip bulunması ve IŞİD'e karşı savaşta Washington'ın müttefiki konumunda olması, PKK'nın Orta Doğu'da bir siyasal aktör olarak yükselmesine yol açtı. Ankara'da hala PKK silah bırakırsa çözüm süreci başlar diyenler, PKK'nın bırakın silah bırakmayı fiilen ordu kurma peşinde olduğunu görmekten acizler. Bu durum, Türkiye'nin PKK'ya karşı savaşta yeni iç ve dış boyutları olan strateji ve önlemler geliştirmesini zorunlu kılıyor. Sayın Elekdağ ile yapacağım söyleşileri bu çok iddialı, çetrefil ve geniş konuya hasredeceğim. Uğur Dündar. Sayın Elekdağ, ilk sorum şu olacak. PKK halen kuvvetlerinin çok büyük bir kısmını Irak ve Suriye'ye kaydırmış bulunuyor. Bunlar ABD komutasında IŞİD'e karşı savaşıyorlar. PKK'nın güç kapasitesini zorlayarak aynı zamanda bir de Türkiye ile yoğun bir çatışmaya girmeyi göze alması akla ziyan bir durum değil mi? Bunu nasıl izah ediyorsunuz? PKK ayaklanma çağrısıyla HDP'yi işlevsiz ilan etti. Şükrü Elekdağ. Gerçekten de HDP'nin %13 oyla TBMM'ye güçlü bir parti olarak girmesinden ve demokratik çözüm hedefinin bugüne kadar görülmedik şekilde gerçekleşme şansı kazanmasından sonra PKK'nın teröre kudurmuşçasına başvurmasının nedenini anlamak ilk bakışta hayli zor görünüyor. Sorunuzu yanıtlamak için önce PKK'nın çatışmayı nasıl başlattığına değineceğim. KCK 11 Temmuz'da askeri barajları gerekçe göstererek ateşkesi bitirdiğini ilan etti. 15 Temmuz'da ise KCK eş başkanı Bese Hozat, Özgür Gündem gazetesinde yayınladığı bir makaleyle yeni sürecin devrimci halk savaşı süreci olduğunu açıkladı. Bunun üzerine dağdan inen teröristler tırları yakarak eylemleri başlattılar ve bir astsubayımızı şehit düşürdüler. Arkadan PKK, Ceylanpınar'da iki genç polisimizi gece uyurken enselerinden vurarak şehit etti. PKK basın irtibat merkezi yaptığı açıklamada bunun Suruç katliamına karşı bir misilleme ve cezalandırma eylemi olduğunu açıkladı. Türkiye bir devlet olmanın icaplarını yerine getirerek bu saldırılara sert bir şekilde cevap verdi ve bu suretle başlayan kanlı sürecin tırmanmasıyla bugünlere gelindi. Burada önemli bir noktanın altını çizelim. Bese Hozat yazısında Özgür Kürdistan'ı kurmanın bütün koşullarının oluştuğunu vurguluyor ve bu amaçla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı topyekün savaş ve ayaklanma çağrısı yapıyor. Kandil bu deklarasyonla %13 oyla TBMM'ye giren HDP'nin işlevsizliğini ilan ediyor ve PKK'nın halk savaşı yoluyla silahla meseleyi çözme kararını vurguluyor. Şimdi Bese Hozat'ın topyekün ayaklanma çağrısının arka planına bakalım. Tırmanan PKK vahşetinin 4 ana nedeni. Bu çağrıyı besleyen cüret, kibir ve meydan okuma 4 ana nedenden kaynaklanıyor. Birincisi, PKK'nın IŞİD'e karşı ABD'nin komutasında kara gücü olarak savaşması nedeniyle Batı'da PKK-PYD'ye karşı uyanan sempatinin ve Batı basınında bu örgütlerin aşırı boyutlarda övülmesinin Kandil tarafından ABD ve Batı'nın yeni stratejik Kürt politikası olarak değerlendirilmesidir. Sağladığı bu psikolojik üstünlük duygusuyla fırsat bu fırsat diyen Kandil, başarılı olabileceği gibi boş bir umuda kapılmış ve topyekün savaş çağrısında bulunmuştur. Ancak Türk uçaklarının Kandil'e karşı peş peşe yoğun bombardımanlar gerçekleştirmeleri ve ABD'nin bu şekilde harekat, Türkiye'nin hakkıdır yolundaki açıklaması ve bilahare ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'ın Türkiye IŞİD'e karşı mücadelemizde beklediğimizin üstünde ve ötesinde katkılarda bulundu demesi üzerine büyük bir stratejik hata yaptıklarını anlamışlardır. Dündar, Kandil Öcalan'ın yıllar önce geçersiz ilan ettiği devrimci halk savaşı konseptini uygulamaya koydu. Bu tutum Kandil'in önderlik diye tanımladığı Öcalan'ın devre dışı bırakıldığı anlamına mı geliyor? PKK Suriye'de devletleşebileceği bir yurda sahip oldu. Elekta. Öcalan, silahlı mücadeleye dayanan devrimci halk savaşı tezinin başarısızlığa uğraması nedeniyle terk edildiğini ve yerini demokratik ulus evresinin aldığını 1999 yılında ilan etmişti. Bu yeni yaklaşım silahlı mücadele içermiyordu. Eşit yurttaşlık temelinde ve ulusal sınırlar içinde demokratik özerkliğin siyasi mücadele yoluyla gerçekleştirilmesini öngörüyordu. Kandil şimdi Öcalan'ın hem ana projesini hem de kendisini tasfiye mi ediyor? Zannetmiyorum. Esasen şimdiye kadar Kandil ekibi Öcalan'ın Türkiye Cumhuriyeti toprakları içinde Kürt siyasetinin silahla akaramayacağı, bunu demokratik, legal ve siyasi yollardan yapacağı yolundaki perspektifine fantezi olarak bakmıştır. Buna rağmen Kandil buna açıktan karşı çıkmamış, ancak siyasi ve askeri konularda 25 Mayıs 2007'de Kongregel'de kabul edilen KCK Sözleşmesi hedefleri doğrultusunda kendi kararlarını uygulamıştır. Bu bakımdan Öcalan'ı bir süre arka planda bırakıp işlerine gelince tekrar ön plana çıkarabilirler. Öcalan'ın perspektifi sorunu Türkiye ile birlikte ve Türkiye'nin içinde çözmekti. Bu hususu yazdığı kitaplarda ve açıklamalarında defalarca ortaya koymuştu. Kandil'in bu perspektifi açıkça ve hoyratça çöpe atması, Kürt sorununu artık Türkiye değil bölge bağlamında baktığını ortaya koyuyor. Topyekün savaş çağrısının dayandığı ikinci neden de bu hususu teyit ediyor. Nitekim Suriye'de oluşan siyasi şartlar, Rojava denilen bölgenin Esad tarafından PKK ve PYD'ye teslimine yol açmıştır. Esad bu şekilde iki önemli avantaj sağladı. Birincisi, Kürtler Suriye hükümetine karşı ayaklanmanın bir parçası olmaktan çıktı. İkincisi de Esad, müttefiki İran'la birlikte Türkiye'ye karşı PKK kartını kullanma imkanını elde etti. PKK ve PYD'ye gelince kazançlar ancak müthiş olarak değerlendirilebilir. Bunlardan ilki PKK'nın yeni bir jeopolitik konum elde etmiş olmasıdır. Örgüt, Türkiye'de teröristken Suriye'de devlet statüsüne kavuşma potansiyeli olan bir yurda sahip olmuştur. İkincisi ise PKK, Güneydoğu'da bağımsız bir Kürt devleti kurma mücadelesinde Türkiye'ye karşı geniş bir cephe ve siyasi, stratejik, lojistik derinlik kazanmıştır. Bu gelişmelerden büyüklük, kompleks ve sarhoşluğuna kapılan PKK, Türkiye'ye karşı yeni bir güç denemesine girme hevesine kapılmış ve silaha sarılmayı göze alabilmiştir. PKK'nın bu tutumunun üçüncü bir nedeni de, örgütün çözüm süreci sırasında kazandığı alan hakimiyeti, çatışmaya hazırlık düzeyi ve bundan kaynaklanan psikolojik üstünlük duygusudur. Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın çözüm müzakerelerinden silah ve mühimmat stoklamak için yararlandığını itiraf etti. Şehit vermemizin nedeni hükümetin ihmal ve basiretsizliğidir. Elekta, evet, AKP hükümeti 3 yıldır halkımızın çözüm süreciyle oyalar ve uyuturken, PKK da hükümeti uyutmuş ve bu süreyi kentlerde örgütlenip silahlanmak ve Güneydoğu'da halk üzerinde tam kontrol tesis etmek için kullanmıştır. Saldırılarını etkinleştirmek için KCK marifetiyle şehir yapılanmasını ileri bir noktaya getirmiş, ülkeye 80 bin silah, 65 ton cephane ve patlayıcı sokmuş, yüzlerce uyuyan bomba yerleştirmiştir. Hükümetin bu durumun oluşmasına neden olan affedilmez ihmal ve basiretsizliği, bugüne kadar sayıları yüzü geçen asker ve polisimizin şehit olmasına yol açmıştır. Bu çok ciddi sorumluluğun hesabı muhakkak sorulmalıdır. Şimdi bahsedeceğim olay ise akla durgunluk verici bir nitelik taşıyor. Sözcünün Ankara temsilcisi Saygı Öztürk, 10 Mayıs 2015'te yayınlanan makalesinde, Milli Güvenlik Kurulu MGK toplantısında Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde akıl almaz bir değişiklik yapılarak PKK'nın adının belgedeki tehdit unsurları arasından çıkarıldığını belirtiyordu. Bu denli gaflet ve delaleti aklım kabul etmedi, olamaz dedim. Fakat MGK bu haberi tekzip etmeyince gerçek olduğu anlaşıldı. Ülkemizin savunması ve bekası ile ilgili yaşamsal önemde kararların alındığı MGK'nın bu kadar önemli bir konuda bu denli hatalı bir karar vermesi doğrusu dehşet verici. Bu karar MGK'nın sağlıklı bir akıl ve muhakeme yeteneğine sahip olup olmadığı hususunda ciddi kuşkulara yol açıyor. Dündar, ülkemizin geleceği açısından umut kırıcı bir tablo bu. Elekta, maalesef öyle. Şimdi PKK'yı vahşete yönelten dördüncü nedene geliyorum. Görünürde PKK, Türkiye, Suriye, İran, Irak ve Avrupa'daki Kürtlerin bir koalisyonudur. Karargahı Tahran ve Şam'ın etki alanında bulunan PKK, Irak, Suriye ve İran'dan silah ve lojistik destek almakta ve bu ülkelerin istihbarat kuruluşlarıyla yakın bir işbirliği sürdürmektedir. Halen İran'ın örgüt üzerindeki nüfuzunun gayet güçlü olduğu yolunda değerlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca ABD tarafından IŞİD'e karşı savaşta taktik müttefik olarak tanımlanan PKK-PYD'nin Amerikan makamlarıyla temasları vardır. Bu devletler arasında Türkiye'ye karşı derin husumet duyanlardan Irak ve Suriye gibi kendisini Türkiye ile örtülü bir savaş içinde gören İran'ın da PKK'nın Türkiye'ye karşı silah sarılmasından fayda ummuş olması mümkündür. PKK, halk ayaklanmasıyla kurtarılmış bölgeler yaratmaya yeltendi. 16 Eylül 2015 Sözcü. Şükrü Elekdağ, tehdidin değişen parametrelerini açıklıyor. Sevgili okurlarım, bilge diplomat, emekli büyükelçi Şükrü Elekdağ, söyleşimizin dünkü ilk bölümünde sorularıma verdiği cevaplarla Kürt meselesinin bölgesel ve uluslararası boyutlarını da ortaya koymuş ve şu noktaların özellikle altını çizmişti. 1. PKK, fiilen ve resmen Türkiye'ye topyekün savaş ilan etmiş ve bunu vurucu kuvvetlerinin büyük kısmı Suriye'de IŞİD'e karşı savaştığı bir sırada yaparak, güç kapasitesini aşırı derecede zorladığı hesapsız bir hamlede bulunmuştur. 2. PKK bu yanlışı şu nedenlerle yapmış olabilir. A. Suriye'de ABD'nin taktik müttefiki olması ve Batı medyasının aşırı övgüsünün PKK'da büyüklük kompleksi yaratması. B. Kuzey Suriye'de özerk bir bölge elde ederek buraya konumlanmış olmanın sağladığı stratejik ve siyasi avantajların kendisinde aşırı özgüven yaratması. C. PKK'nın çözüm süreci sırasında militanlarını arttırmasının, yeni ve ağır silahlar tedarik etmesinin, alan hakimiyeti sağlamasının ve şehirlerde çatışma gücüne ulaşmasının, terör örgütünde psikolojik üstünlük duygusu yaratması. D. İran, Suriye, Irak üçgeninin etki alanındaki PKK'nın bu devletler tarafından yönlendirilmesi. Söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uğur Dündar, Sayın Elekdağ, bence analiziniz gayet sağlıklı. Muhakkak ki bütün bu faktörler PKK'nın Türkiye'ye alçakça saldırmasında belirli ölçülerde etkin olmuştur. Peki, PKK'nın bu canavarca saldırılarla güttüğü amaç, varmak istediği hedef nedir? Sayın Orgeneral İlker Başbuğ, amacın Türk-Kürt çatışması yaratmak ve bunu uluslararası platforma taşımak olduğunu söyledi. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Şükrü Elekdağ, Sayın Başbuğ'un görüşüne katılıyorum. Fakat bu, KCK tarafından uygulanmaya konulan yeni stratejik konseptin bir parçasıdır. Bu konseptin esasını bazı değişikliklere uğratılmış devrimci halk savaşı süreci oluşturuyor. Bu süreç, Cizre örneğinde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki ilçelerde halk ayaklanmasıyla kurtarılmış bölgeyi yaratmayı hedefliyor. Yalnız, halk savaşı sürecinin öngördüğü kırsala dayalı savaş modeli değiştirilmiş, yerine kırsalda ve şehirde birbiriyle bağlantılı, organize, dengeli çatışma modeli ikame edilmiştir. Yeni konsept şehirleri esas savaş alanı olarak belirlemektedir. İşte bu yeni eylem stratejisiyle PKK, bir taraftan kırsaldaki kadrolarıyla bombalı eylemler yaparak toplumda korku, bıkkınlık, yılgınlık ve Türk-Kürt çatışması ortamı yaratmayı hedeflerken, diğer taraftan da bünyesine kattığı yurtsever devrimci gençlik hareketi, parantez içinde YDG-H, birlikleriyle şehir merkezlerinde halk ayaklanmasıyla kurtarılmış bölge yaratmaya yelteniyor. Ancak TSK'nın 24 Temmuz'da başlayan Kandil ve Kuzey Irak'taki PKK üs ve hedeflerini vuran, bugüne kadar görülmemiş yoğunluktaki operasyonları ve arkasından emniyet kuvvetleriyle yurt içinde sürdürdüğü mücadele PKK'ya çok ağır kayıplar verdirdi. Bu durumun ABD ile fingir derken gücünün hesabını yapmadan büyük hamlelere girişen KCK içinde çatlaklara yol açması kaçınılmaz görünüyor. Türkiye mücadeleyi ara vermeden bugüne kadarki kararlılıkla sürdürürse PKK'nın bu girişimi tamamen boşa çıkacak ve telafisi zor zayiata uğrayacaktır. Dündar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe mutabakatını reddetmesinin PKK'yı bu savaşa tahrik ettiği yolundaki iddialar doğru mudur? Ateşkesi bozan taraf PKK'dır. Elekta. Bence değil. Bakınız, çözüm süreci boyunca Kandil sürekli şekilde hükümeti gereken demokratik adımları atmamakla suçladı. Fakat ilginçtir, Kandil'in en çok tepki gösterdiği husus, Güneydoğu'da yeni kale kol ve barajların yapımı oldu. PKK, sınıra yakın bölgelerde kale kol ve baraj inşasını kendi manevra alanını kısıtlayan önlemler olarak gördü ve hükümeti yeni operasyonlara hazırlık yapmakla eleştirdi. AKP hükümeti ise PKK'nın bütün güçlerini sınır dışına çekmesini ve silahlarını betona gömmesini istedi. Oysa PKK, Türkiye'deki vurucu gücünü azaltmak şöyle dursun, bilakis takviye etti. Göstermelik olarak mevcutlarından %15-20'sini sınır dışına kaydırsa da bunlar hasta ve sakat olanlardı. Bu güvensizlik ortamında Öcalan'la görüşmeler sürdürüldü. Müzakereler sonucunda 28 Şubat 2015'te Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelen hükümet ve HDP temsilcileri TV karşısında kamuoyunun ne olduğunu kesinlikle anlamadığı 10 maddelik bir mutabakat metnini açıkladılar. Bundan sonra atılacak adım PKK'nın kongre toplayarak Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yürütülen silahlı mücadeleye son verdiğini bir deklarasyonla açıklamasıydı. Ancak aynı gün PKK elebaşlarından Mustafa Karasu açıklama yaptı ve Dolmabahçe mutabakatının sorunu çözüp çözmeyeceğinin belli olmadığını söyleyerek silah bırakılacağı yolundaki yaklaşımlar demagojidir, aldatmacadır ve sorunu çarpıtmadır dedi. Arkadan Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Mart'ta Dolmabahçe mutabakatını asla kabul etmediğini açıkladı. Bunu BESE Hozat'ın 5 Mayıs'ta Kürt kimliği tanınmadan, bu temelde anayasa değiştirmeden ve Kürtlerin statüsünü kabul etmeden böyle bir kongreye asla toplanmaz yolundaki açıklaması izledi. Sonra da BESE Hozat, 11 Temmuz'da daha Türk askeri ve polisi tek bir kurşun atmadan ateşkese son verdiğini ilan etti. Olayların kronolojisi böyle. Görüleceği üzere PKK'nın Erdoğan'ın tahrikiyle teröre başvurduğu yolundaki iddiası gerçek görünmüyor. Dündar, PKK tehdidinin parametrelerinin değiştiği yolundaki görüşleri nasıl değerlendiriyorsunuz? PKK'nın tehdit gücü ciddi biçimde arttı. Elekta, PKK'nın tehdit kapasitesi ciddi biçimde artmıştır. Bu artış şu unsurlardan kaynaklanıyor. Birincisi, PKK jeopolitik alanda yeni bir statü elde etmiştir. PKK-PYD'nin Kuzey Suriye'de oluşturduğu Rojava denilen ikisi birleşik 3 kantondan oluşan özerk bölge, ABD'nin himayesinde çok geçmeden Kuzey Irak'takine benzer bir yönetime dönüşebilecek ve bu suretle Büyük Kürdistan'ın kurulmasında önemli bir adımı oluşturacaktır. Her halükarda Türkiye orta vadede güneyinde iki bağımsız Kürt devletiyle yaşamaya kendini hazırlamalıdır. İkincisi, PKK-PYD'nin ABD'nin IŞİD'e karşı mücadelesinde kara gücü görevini üstlenmiş olması, PKK'ya ABD'nin taktik müttefiki unvanını kazandırmış ve örgüt bölgesel bir güç olarak yükselmiştir. Bu durum PKK'nın meşruiyet kazanmasını da gündeme getirmiştir. Rojava fiilen ABD'nin himayesindedir. Washington, Türkiye'den Rojava'ya ve PYD kuvvetlerine hiçbir şekilde müdahale ve saldırıda bulunmayacağı hususunda garanti istemiştir. Tabii Rojava'da bulunan ve IŞİD'e karşı mücadele eden PKK unsurları da bu dokunulmazlıktan yararlanıyor. Üçüncüsü, PKK egemenliğindeki Rojava'nın Türkiye ile 650-700 kilometrelik sınırı vardır. Bu durum PKK'nın Türkiye'ye karşı mücadelesinde geniş bir cephe ve önemli bir stratejik derinlik sağlamaktadır. Dündar, peki Rojava'da kurulacak bir federe veya bağımsız Kürt devleti, kuzeyindeki 80 milyonluk Türkiye'nin gazabından korunmak için Türkiye ile dostça geçinmenin yollarını aramaz mı? PKK ve PYD'nin ortak amacı Türkiye-Suriye sınırını kaldırmak. Elekta, bu olasılık dışı değil fakat buna uygun zemin ve şartların oluşması hayli zor görünüyor. Halen şöyle bir durumla karşı karşıyayız. PYD'nin Cezire, Kobani, Afrin kantonlarından oluşan Rojava koridorunun sayıları az olan tahminen 1,5 milyon Suriye Kürtleri ile kontrol etmesi mümkün görünmüyor. Bu nedenle PKK ve PYD'nin ortak amacı Türkiye-Suriye sınırını ortadan kaldırarak PKK ve PYD bölgelerini birleştirmek olacaktır. Bunun anlamı Suriye'deki Kürt yapılanmasının kuzeyindeki Türk topraklarına doğru genişleme refleksi içinde olacağıdır. PKK'nın artan tehdit kapasitesini detaylandırmaya devam ediyorum. Bu konuda dördüncü unsur PKK'nın çarpıcı biçimde artan askeri imkan ve kabiliyetleridir. Yabancı kaynaklara göre PKK'nın Suriye'de PYD ile birlikte IŞİD'e karşı savaşan iyi eğitilmiş bir tümene yakın 10 bin kişi militanı mevcuttur. Bunlar tank savaş silahları ve uçak ve helikopterlere karşı kullanılan Stinger tipi omuzdan atılan hava savunma füzeleriyle donatılmış bulunuyor. Şehir savaşlarında tecrübeli bu elemanlar henüz Türkiye'ye sokulmuş değil. PKK şu anda Türkiye'deki savaşı yerel milisler ve tecrübesiz terörist kadrosuyla yürütüyor. Dündar, Kandil'in bu kuvvetlere Türkiye'ye dönmeleri için çağrıda bulunduğu yolunda haberler var. PKK Kandil'den yönetilen bir ahtapot gibi. Elekta, esasında Kandil'deki PKK elebaşıları şu sırada tam bir ikilem içindeler. Eğer Suriye'deki PKK güçlerinin büyük kısmı Türkiye'ye çekilirse, Suriye'deki PKK kazanımları tehlikeye girecek ve ABD'nin desteği kaybedilecek. Yok eğer çekilmezse, bu sefer Türkiye'de askeri, siyasi ve moral üstünlük ve alan hakimiyeti tamamen Türk güvenlik güçlerinin eline geçecek. IŞİD'e karşı yürüttüğü savaş aksayacağı için, ABD'nin Suriye'deki PKK militanlarının önemli bir bölümünün Türkiye'ye gitmesini istemeyeceğini düşünüyorum. Bu nedenle ateşkes için Kandil üzerine baskı yapabilir. Geçici bir ateşkes, Genelkurmay'ın açıklamalarına göre ağır zayiata uğratıldığı anlaşılan PKK'nın ve seçimler dolayısıyla Ankara'nın da işine gelebilir. Zannediyorum ufukta böyle bir olasılık var. Şimdi PKK'nın tehdit kapasitesi bağlamında son bir nokta üzerinde duracağım. Karşımızda ahtapota benzer bir yapı var. Bunun başını tüm siyasi ve stratejik talimatları veren KCK Yürütme Konseyi oluşturuyor. Yürütme Konseyi'nin eş başkanları Cemil Bayık ile Bese Hozat. Ahtapotun kollarını Türkiye'de PKK, Suriye'de PYD, İran'da PJAK ve Irak'ta PÇDK oluşturuyor. Yani bu kollar Kandil'de tek bir elden yönetiliyor ve ihtiyaç halinde bu dört kol Türkiye'ye karşı birlikte hareket ediyor. Örneğin Çukurca saldırısında PJAK, PKK'nın yanındaydı. Keza Amanos'ta askerlerimize saldıranlar Suriye'de konuşlanmış PYD'lilerdi. Suriye'deki PYD tüm emirleri KCK Yürütme Konseyi'nden alıyor. Halen PYD'nin ABD kontrolünde IŞİD'le çatışması KCK'nın onayıyla oluyor. İzah ettiğimiz bu durum, ABD'nin PKK ile PYD'yi farklı görmesinin gayet anlamsız olduğunu ortaya koyuyor. 18. ayrımın sonu, sayfa 315.